Merhabalar. Üretim Sahnesi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ahmet Emin. Bugünkü konuğumuz Musa Furkan Katre, makine mühendisi Musa Furkan Katre. Kendisi bir sanayi esnafı. Aynı zamanda benim kuzenim, teyzemin oğlu Furkan abim. Şimdi Furkan abi kendisini tanıtmadan önce ben onu kendi cümlelerimle tanıtayım. Furkan abiyle benim aramda 10 yaş var Furkan abimle. Burada birçok konuda da benzer özellikler taşıyoruz. Kendisi hem çok çalışkan, hem çok girişimci, hem de çok hoş sohbet bir mühendis. Ben bu şekilde tanıtmış olayım. Sana bir de sen abi tanıt kendini, kendi cümlelerinle.
Ahmet Emciğim, teşekkür ederim ya. Böyle çok hoş sohbet falan deyince bir hoşuma gitti açıkçası. Merhabalar, Furkan ben. Furkan Katre. 84, Ankara doğumluyum. Hatırladığım bütün hayatım boyunca, yani yaklaşık 4 yaşından beri İzmit Kocaeli'de ikamet etmekteyim. Bütün eğitim hayatımı burada tamamladım. 2002 Kocaeli Anadolu Lisesi, 2006 Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunuyum. Böyle neler yaptığıma falan direkt girmeli miyim bu yaşıma kadar? Yani nerelerde çalıştım, neler yaptım, yoksa duruma göre şekillenecek mi bilmiyorum gerçi ama.
Şöyle, bence sen oralara çok hızlı girme. Çünkü seni üniversite hayatından itibaren alsak, oralar da çok hareketli, çok hızlı. Üniversitede neler yaptın? Oradan bahset istersen.
Üniversitedeki bir yandan çalışma mevzularını soruyorsun zannediyorum. Doğru anlıyorum değil mi?
Evet, onları diyorum.
Ya şöyle şey oldu. Ben aslında daha öncesine gidecek olursam anlatmaya niyetlendiğim şeyden. Babam da bir makine mühendisi. Bizim bir atölyemiz vardı. Makine imalatı yaptığımız, talaşlı imalat ilgilendiğimiz, talaşlı imalat üzerine bir atölyemiz vardı. Torna atölyesi. Öncesinde liseden sonra üniversiteye başladığım dönemde, birinci sınıfın yaz tatiline itibaren ben zaten sürekli o atölyede bulunuyordum bir şekilde. Bir işin ucundan tutma çabası içerisindeydim. Sonrasında ikinci sınıfın yaz tatilinde ben kendi atölyemizin haricinde Tuzla'da bir gemi mühendislik bürosunda çalışmaya başladım. O da çok böyle enteresan bir hikayesi var. Biraz uzunca bir hikaye belki. Yani belki bir iki dakikanızı belki biraz daha fazlasını alır. Ama benim için eğlenceli bir hikaye oldu olacak, onu anlatayım. Şöyle başladı. İkinci sınıfta termodinamik dersinden ben finalinden çok karambole kaldım. Çok sevdiğim bir dersti. Çok iyi bildiğimi düşündüğüm bir dersti. Ve finalinden de çok rahat geçecekken vizem vesaire çok iyiydi ve zaten bildiğim de bir derste, hakim olduğum bir dersti. Çok rahat geçebilecekken bir şekilde bir terslik oldu, bir dikkatsizlikle vesaireyle finalde kaldı. Finalde kalınca yaz okulu değil de bütünlemeler vardı. Bütünlemelere gireceğim. O zamanlar da yani internet vardı tabii ki ama şimdiki kadar aktif kullanılan bir şey değildi. Yani biz mesela sınav tarihlerini şu anda zannediyorum ki kesin öyledir. Açıp telefonunuzdaki okulun uygulamasından falan bakıyorsunuzdur. Bizim zamanımızda hala biz işte fakültenin koridorlarına asılı panolarda ilanlar olurdu. İşte şu dersin sınavı şu gün şu salonda olacak vesaire gibi. Ve ben bütünlemenin tarihini işte tam tarih olarak tabii ki hatırlamıyorum ama normalde cumartesi günü olan bütünlemeyi ben oradan nasıl okuduysam pazartesi olarak okudum. Ve ben zaten finalinden bile boşu boşuna kalmışken sonra o hafta sonu oturup da cumartesi günü benim sınavım varken ben pazartesi günü olduğunu düşündüğüm sınava çalışarak geçirdim o hafta sonunu. Bir de bir yandan o dönemde takip ettiğim böyle haftalık ve aylık dergiler vardı. Bunlardan bir tanesi de Platin diye bir ekonomi dergisi vardı. Bir yandan da ben hep bir şeyler yapmak istiyorum. Yani o yazımı da boş geçirmek istemiyorum veya atölyenin haricinde de başka bir şeyler göreyim. Kendi atölyemizin haricinde başka bir şeyler göreyim istiyorum. Cumartesi çok güzel oturdum evde, ders çalıştım güzel. Pazar günü de çalıştım. Sonra pazar günü akşamüstü çıkayım bir hava alayım, bir iki dergi mergi bir şeyler alırım dedim. Çıktım, bir tane Platin dergisi aldım. O Platin dergisinin bir eki var idi. O ekte de böyle gözü gezdirirken bir ilan vardı. İlanda şey diyor, yetiştirilmek üzere yeni mezun gemi inşa mühendisleri aranıyor yazıyor. Ben bir kere mezun değilim, ikinci sınıfın yaz tatiline giriyorum. İkincisi gemi inşa mühendisi değilim, makine mühendisliği okuyorum. Yani aslında çok benimle alakalı bir ilan değil ama bana çok samimi geldi. Yani çok sıcak geldi. Belki bilmiyorum işte bu gemilere, memilere, tekneciliğe vesaire ilgim vardı, ondan olabilir. Ben o pazar günü kafamı koydum. Dedim ki ben bunu pazartesi günü şu sınavı atlatayım. Bir arayayım, bakayım belki çıkar. Atlar giderim yani yazın boş boş sağda solda dolanacağımı veya gidip bir atölyede şey yapacağımı. Çünkü atölyede de şöyle ne kadar olsa kendi işlerinizde çok aktif çalışıyor gibi sabah kalkıp gidip de akşam çıkma şeklinde olmayabiliyor yani biraz da. Bilhassa çok aman aman bir yoğunluk yoksa daha lakayt şekilde gidip gelebiliyordum. Velhasıl ben pazartesi günü kalktım bir güzel atladım okula gittim. Sınavın olacağı salona geldim. İçeride hiç benim sınıf arkadaşlarımdan normalde o sınava girmesi gereken kimse yok. Alakasız insanlar var ve başka bir sınavı bekliyorlar yani belli ki. Bir iki bakındım falan, sonra bir yanlışlık olduğunu fark ettim. O koridordaki panoya bir gittim. Benim girmeyi beklediğim sınav cumartesi günü geçmiş. Yani ben finalinden boşu boşuna kalmışken üstüne bir de bütünlemeden kalmışım. Ve saçma sapan bir sebeple kaldım. Gittim böyle bir çıktım bahçeye. Kampüsün içinde bir bankta oturdum bir 15 dakika ben şimdi ne yapacağım diye. Ondan sonra dedim ki bunu bir şekilde yani hani şöyle bir şey yapmak lazım. Öğrenci kafası. Eve dönüp anneme babama diyeceğim ki ben işte sınava girdim çok kötü geçti diyeceğim. Ama bu yalan söylemek olacak. Hani bunu gerçekten mizaç olarak da yapamam. Ben gidip de orada cumartesi olması gereken sınavı pazartesi okudum desem bu da özür kabahatinden büyük. Saçma sapan bir şey yani. Şunu düşündüm. Eve gitsem dedim işte annem de yaz tatilinde evde. Annem sanki benim gözümde o an böyle şey oldu. Daha idealist. Anneme gitsem annem kızabilir diye düşündüm. En iyisi ben gideyim atölyeye. Babama anlatayım bu durumu. Güleriz müleriz biraz makara yaparız dedim. Sonra gittim atölyeye. Babamla biraz şey yaptı. Babam görünce bir şaşırdı. Senin ne işin var sınavın yok mu falan. Ben de gayet böyle şey bir tavırla ya sorma böyle böyle oldu falan diye gülerek anlat. Babamla bir 15 dakika karşılıklı güldük. Çok eğlenceli geçti o muhabbet. Sonra babam yavaş yavaş idrak etmeye başladı durumu. Sonra ufak ufak bana sitem etmeye başladı. Yani işte ulan ne kadar rahat bir hayatın var burada işte çok detay vermeyeyim hani ne şey, derece rahatlığımı. Bu şekilde okuyorsun. Biz zamanımızda işte bir hocamızın işte bir şekilde bir şey öğrenmek için peşinde öyle koşardık, böyle bilmem ne yapardık. Şu zorluklarda okuduk, şöyle oldu, böyle oldu. Ya sen bunu nasıl yaparsın falan gibi söylenince ben de zaten bir önceki gün o ilanı gözüme kestirmişken atölyeden çıktım, doğruca eve gittim. Evde o ilandaki telefonu aradım. O firmanın sahibi Semih abim, çok sevdiğim abimdir. Sağ olsun açtı. Dedi ki arkadaş ben anlattım böyle böyle sizin aradığınız adam değilim ama ben bu işi yapmak istiyorum. Peki dedi nasıl geleceksin? Ben dedim gelir giderim. Tuzla'da ben İzmit'te oturuyorum. Gerçekten uzak bir mesafe. Ben dedim bir şekilde yolunu bulacağım. Gelirim. O zaman görüşelim dedi. Ne zaman görüşelim? Gel bugün görüşelim. Atladım. Ben o sınav mevzusundan bir saat sonra yoldaydım Tuzla'ya doğru. Sonra babamı aradım. Dedim ki ben gidiyorum. İş buldum kendime. Tuzla'ya gidiyorum. Nasıl dedi iş buldum falan. O tekrar böyle gülmeye başladı. Vallahi dedim böyle böyle oldu. İyi güzel gittik. Semih abi sağ olsun baktı dedi ki tamam dedi yani hani sen bu kadar gazsan ben senin bu işi yapacağına inanıyorum. Ve beni işe aldı. Ne zaman başlayacağız? Direkt ertesi gün gel başla şeklinde. Ben 2004'ün yaz tatilinin başında o termodinamik sınavını kaçırmanın ve babamdan o sitemi işitmemin üzerine o gazla gidip Tuzla'da bir gemi inşa bürosunda işe başlamış oldum. Benim dizayn mühendisi olarak mühendislik hayatım 2. sınıfın yaz tatilinde başladı. Sonra 2 sene boyunca üniversiteyi bitirene kadar 2006'ya kadar ben yazları full time, kışları derslerime müsait olduğu sürece bu arada ikinci öğretim okuyordum zaten akşamları okuyordum. Dolayısıyla kış döneminde de çok sınav zamanı değilse müsait olabiliyordum. O dönemde de o şekilde çalıştım. Çok yoğun olduğu zamanlar işte sınav zamanları vesaire çalışmadığım dönemler oldu kısa süreli birer ikişer ay belki. O dönemlerde de şu şekilde çalışmaya yine devam ettim. Semih abiler atıyorum bir proje alıyorlardı. Komple bir gemi projesi değil de mesela daha ufak tefek projeler. Geminin bir takım boru devreleri değişecek. Bunun projelendirilmesi gerekiyor. Veya işte atıyorum İskenderun açıklarında bir platform var. Açık deniz platformu. O açık deniz platformuna bir konstrüksiyon yapılacak. Bunun projelendirilmesi işi var vesaire gibi işleri onlar alıyorlardı. Aldıkları zaman da kendileri ilgilenmek yerine Semih abi telefon ediyordu. Furkan bir gelsene bir iş ver bir görüşelim. Gidiyordu. Semih abi diyordu ki şu kadara Furkan biz bu işi aldık. Yaparım dersen şu kadarı senin bu kadarı benim. Yani ben açıktan Semih abilere dışarıdan iş yapmaya da başladım. Ve öğrenciyken bir öğrenci için çok ciddi şekilde ciddi paralar kazanabilmeye başladım ben. Çok eğlenceli bir dönemdi benim için. Hiç beklemediğim paralar kazanmıştım ve bu şeydi yani arkadaşlarımın arasında vesaire benim için gerçekten büyük bir başarıydı ve ciddi özgüven kaynağıydı bir şeyler başarabiliyor olmak. Sonra 2 sene orada o şekilde çalışınca mezun olduktan sonra İzmit'te bir tersane var. O tersaneden bir şekilde bir başka staj yapmıştım orada. Benim de Tuzla'daki geçmişim bildikleri için onlar davet ettiler. Tuzla'daki şirketin de yapısında bir değişiklikler olacaktı o dönem. İşte ortaklıklar değişiyordu vesaireydi. Orası biraz karışıkçaydı. Onlardan da müsaade isteyerek onlar dediler ki tamam bu dönemde sen bir İzmit'ten böyle bir teklif geldiyse devam et sonra tekrar görüşürüz gibi. Velhasıl ben mezun olduğum günün, cuma günü mezun oldum. Pazartesi günü İzmit'teki tersanede bu sefer yine dizayn mühendisi olarak işe başladım. Sonra orada donatım mühendisliği yaptım. Donatım departmanında bir Hollandalı donatım müdürümüz vardı. Direkt ona bağlı olarak başka bir gemilerin ambar kapaklarıyla alakalı. Yani aslında dizayn departmanı mühendisi olup da donatım departmanına dışarıdan tayin edilmiş şekilde direkt o vatandaşa bağlı şekilde yürütülmesi halledilmesi gereken, çözülmesi gereken bir şey vardı. Birkaç aylık bir süreç. Onlarla ilgilenecek şekilde o tersanede çalıştım. Sonrasında bu süreç bir seneyi tamamladı ve ben tekrar Tuzla'daki abilerimin yanına, orada tek şeyleri değiştirmişlerdi. Firma değişti, ortaklık yapısı değişti vesaire. Tekrar onların yanına geçtim. İki sene kadar daha orada çalıştım. O iki sene çalıştığım dönem içinde askerliği çıkarttım. Uzatmayayım ki uzattım. 2009'a kadar ben 2004-2009 arası Tuzla'da ve İzmit'te olmak üzere gemi inşaat sektöründe çalıştım. 2009'un baharında İzmit'e geri döndüm. Kendi atölyemize başlangıçta döndüm. Ancak bizim çok önceki senelerden beri, yani 2002'den beri falan yapmayı hayal ettiğimiz, İzmit'te o dönem bulunmayan, hala da gerçi yok, hani Gebze'yi vesaireyi saymazsak ilçe olarak İzmit'te yok, İndüksiyonlu ısıl işlem işi kurmak istiyorduk babamla. 2009'un sonunda Kasım ayında biz yeni bir firma kurarak Katre İndüksiyonu, şu anda hali hazırda devam ettiğimiz iş yerimizi kurarak indüksiyonlu ısıl işlem işine başladık.
Abi ben üretim sahnesini sana devretmeye karar verdim. Bu anlattıkların hepsini daha önce defalarca kez dinlemem var ama yine çok keyifle dinledim. Bölecek böyle bir yer de bulamadım. Ama çok güzel, çok güzel anlattın. Yani çok dolu dolu bir üniversite hayatını geçirmişsin. Ben o zamanlar küçüktüm ama izliyordum böyle yani. Biraz biliyordum. Hakikaten güzeldi. Bizim için de güzeldi Furkan abi. Bir şeyler ısmarlıyordun falan yani. Belliydi zaten. Çok para kazanıyordun üniversite
yani hayatında. Bu bir şey ya. Şimdi mesela hani çok para kazanıyor derken bir öğrenci için iyi paralar kazanıyordum. Yani hani şey değil. Bir de bu mesela çok para kazandığını söylemek, bu şimdi çok enteresan bir giriş olacak. Buraları belki atarsın atmazsın da. Türkiye'de mesela para kazandığını söylemek ayıp olarak nitelendirilirken, mesela işte sen de takip ediyorsun, ben de takip ediyorum, sürekli benzer şeylerle ilgileniyoruz, ilgi alanlarımız aşağı yukarı aynı. Amerika'da vesaire girişimlerde, aslında Türkiye'de de artık yeni yeni bu startuplar için geçerli, yapılan işlerden sana getirileri başarı olarak gözükebiliyor. Yani bunu anlatıyor olmak ayıp olarak algılanmıyor da bir başarı göstergesi olarak gözüküp takdir görüyor. Hani onun için ben bu şekilde şey yaptım. Yoksa böyle çok çılgın paralar tabii. Falan kazanmadım ama öğrenci olarak sınıf arkadaşlarımın, eşimin, yani benim emsallerimin arasında rahat bir öğrencilik geçirecek kadar ciddi paralar kazanabiliyordum. İkinci öğretimde harç paralarım vesairelerim yüksekti. Onların tamamını hep kendim ödüyordum. Ve bir yandan da gerçekten bir öğrenci için iyi bir hayat yaşıyordum. Bugünün şartlarında bile ben bugünün parasını, o gün kazandığım paraları göz önüne aldığımda gerçekten iyiymişim yani. Ve öğrenci için çok eğlenceli bir şeydi. Çünkü hiçbir masrafım yoktu. Ailemin evinde yaşıyordum. Aynı ilde okuyordum. Ve tamamen gezip tozabileceğim şekilde böyle bir hayatım vardı. Yani bunu belki abi, söylemem obez olmuş olabilir ama söyleme maksadım buydu açıkçası.
Yok esnaflı hiç öyle bence olumsuz bir şey düşündürecek bir şey değildi. Bir de şöyle bir tarafı da var abi. Şimdi sen yani bir yerlerde çalıştın dışarıda, hani tecrübe kazandın ama yani çok genç yaşta da aslında sanayi esnaflığına başladın. Belki de o üniversite döneminde yaptıkların, o dönem çalıştığın yerler, edindiğin tecrübeler belki onu yapmanı vesile oldu. Yani belki sen direkt mezun olduğun zaman çalışma hayatına giren biri olsaydın bu şekilde sanayide esnaflık yapabilecek kabiliyete sahip olmayabilirdin. Biraz o taraflardan da bahsetsek olur mu?
Aslında şöyle bahsedebilirim Ahmet Emin'ciğim. Orada bir öz eleştiri yapsam veya öz eleştiri değil de kendimi şöyle bir muhasebe edecek olsam. Ben öğrencilik hayatımda Tuzla'da gemi inşaat sektöründe çalışıyor olmak yerine veya bir dizayn mühendisliği yapıyor olmak yerine, ki okuluma da çok yakındı, yürüme mesafesindeydi. Bizim mühendislik fakültesi o zamanlar şu andaki yerinde değildi. İşte 99 depreminden sonra sahilde bir prefabrik kampüs kurulmuştu, oradaydı. Orası da sanayinin tam karşısı, yani aramızda bir yol var. Çok yakın bir şekilde ben sanayide, hadi kendi atölyemizde çalışmayacağım bile desem, sanayideki bir başka atölyede çalışıyor olsaydım belki şu an yaptığım işe daha yakın bir iş yapıyor olacaktım. Talaşlı imalat konusunda, genel olarak imalat konusunda daha fazla bilgiye sahip olabilecek şekilde mezun olabilecek. Yani öyle de yapsam daha bile iyi olacaktı. Çünkü ben makine mühendisi olarak değil, gemi inşaat mühendisi olarak çalıştım. Aslında bir makine mühendisiydim. Ama buradan şuraya varacağım. Öğrenciyken çalışmanın kişiye faydasını, yani gerçekten nasıl tarif edebileceğimi bilmiyorum. Bunu kesinlikle yapmalılar. Yani ne kadar maaş alıyorum diye bakmadan, ne şartlarda kaç saat çalışıyorum diye bakmadan, mutlaka ama mutlaka, bu her dal için geçerli ama mühendislik dalları için de kesinlikle geçerli. Mutlaka öğrenciyken bir yerlerde çalışmış olması lazım insanın. Ve CV'nize inanın bana, tamam dil vesaire çok çok önemli ama sizin üniversitenizden ziyade siz CV'nize yazabiliyorsanız ki ben şurada şurada çalıştım, şuralarda şu departmanlarda bulundum, çalışırken şu projelerde bulundum diye yazabilmeniz gerçekten çok faydalı olacaktır. Sizin bir yere yazmanız, CV'ye yazmanız, şunu bunu da geçtim, Bu size çok fazla şey katacak. Siz emsallerinizden, arkadaşlarınızdan çok ciddi şekilde önde başlayacaksınız. Yani şu anda öğrenci olup seyredenler, dinleyenler var mıdır bilemiyorum, olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu böyle hani illaki hep duyuyorsunuzdur. Bu bir klişedir belki. Öğrenciyken çalışın, öğrenciyken çalışın ama bu gerçekten çok ciddi bir şey olduğu için bunu bilenler size bu şekilde telkin ediyordur. Bunu gerçekten şey yapmanız lazım. Yani evet ben birçok avantajım vardı. İşte 2006'da mezun olup 3 sene sonra esnaf olarak kendi işimi kurmuş olabilmemin benim için şeyleri vardı. Nasıl diyeyim? Birer adım, ikişer adım öndeydim. Neden öndeydim? Bir, evet erken çalışmaya başlamıştım. Direkt bu konuyla alakalı olmasa bile bir şekilde mesleğin içindeydim. İş hayatında ne yapılır, ne edilir, kiminle nasıl konuşulur, nereye nasıl girilir, çıkılır. Az çok haşir neşir olmuştum. Bu benim birinci artımdı. İkincisi de gerçekten babam zaten sağ olsun çok ciddi şekilde destekçimdi. Hem meslektaşım olarak hem bir sanayi esnafı olarak. Dolayısıyla ben şeyi kabul ediyorum. Yani hani ben herhangi bir şekilde diyorum annesi babası öğretmen olan bir aile olup da sanayiyle hiçbir zaman arabasının lastiğini değiştirmek haricinde sanayiye yol düşmemiş bir arkadaşımdan evet birkaç adım öndeydim. Onun için belki kolay başlayabildim. Bunu kabul ediyorum. Ama gerçekten benim ailesinin sanayiyle alakası olmayıp da öğrenciyken çalıştığı için şu anda çok çok ciddi yerlerde olduğunu bildiğim birçok arkadaşım var. Onun için bu kesinlikle çok önemli benim gözümde.
Çok güzel anlattın. Çok güzel betimledin abi. Şimdiki sorum da şu o zaman. Şimdi ne yapıyorsun abi?
Şimdi şöyle, bu 2009 Kasım'dan beri Katre İndüksiyon firmamızda indüksiyonla ısıl işlem işi yapmaktayız. İndüksiyonla ısıl işlem nedir ya da daha genel olarak ısıl işlem nedir diye soracak olan arkadaşlarımıza. Isıl işlem çeliklerin aşınmaya ve kırılmaya ve darbelere vesaire mukavim olması için imalatından sonra yani üretildikten sonra kullanmaya başlamadan önce bir takım aşamalardan geçirilerek bunlara mukavim hale getirilmesidir. Bu tarz zorluklara mukavim hale getirilmesi işlemidir. Bunların birçok yöntemi vardır. Çeşit çeşit ısıl işlem yöntemleri var. İndüksiyonla ısıl işlem bunlardan biridir. Bu yöntemler de temel olarak malzemenin kimyasal yapısını değiştiren ve moleküler yapısını değiştiren yöntemler olarak da ikiye ayrılabilir. İndüksiyonla ısıl işlem malzemenin kimyasal yapısını hiçbir şekilde değiştirmez. Yani içeriğindeki karbon miktarı neyse, işte diğer alaşım elementlerinin miktarları neyse aynı kalır. Ancak malzemenin moleküler yapısı belli bir miktar yani yüzeyden belli derinlikte örnek veriyorum atıyorum 80 milimetre çapındaki bir milin yüzeyinden noktasal olarak 2,5-3 milimetre derinliğince sertleştirilmesi işlemidir. Bu malzemeye ne katar? Malzemenin yüzeyinden bu kadar ince bir yüzeyin sertleştirilmesi malzemenin yüzeyinin aşınmaya mukavim olmasını sağlarken malzemenin sadece yüzeyi sertleşip içerisi çekirdeğe doğru iç kısımları nispeten yumuşak kaldığı için de kırılmaya mukavim olmasını, daha tok olmasını sağlar. Bu aşamada da biz şöyle bir şey yapmaktayız. Yani daha doğrusu iş şu şekilde akıyor. Atıyorum İzmit ve Eskişehir'de şubelerimiz var. 2009'dan beri İzmit'te, 2014 Ocak'tan beri de Eskişehir'de faaliyet göstermekteyiz. İzmit'teki ve Eskişehir'deki ve civar illerdeki talaşlı imalatçılar, tornacılar, frezeciler yine bu civardaki fabrikalara yedek parça imalatı yapmaktalar. Bu yedek parça imalatını yaptıkları zaman atıyorum bir dişli, bir mil, bir vinç tekeri, bir ring vesaire yaptıkları her ne ise bu malzemeyi ürettiklerinde fabrikaya teslim etmeden önce bize getiriyorlar. Biz bu malzeme bir işlem uyguluyoruz. İndüksiyon yöntemiyle malzemeyi ısıtıyoruz ve çok kısa sürede tekrar soğutuyoruz suyla. Bu aynı ısınma soğuma esnasında malzemenin yüzeyinin de moleküler yapıda daha agresif tanecikler oluşuyor. Yani daha böyle mikroskopla baktığınızda yuvarlak yuvarlak yumuşak sakin görünümlü bir yapıdayken daha böyle iğnecikli daha sert taneciklere dönüşüyor yüzeyinden belli derinlikteki kısmı ve aşınmaya mukavim bir yapı elde etmiş oluyoruz. Müşteri bize getiriyor tornacı. Biz bu malzemeyi sertleştirip ona geri veriyoruz. O da kendi müşterisine yani fabrikaya bunu bu şekilde teslim ediyor. Şu anda yaptığımız işlem bu. Bununla birlikte aşağı yukarı 3-3,5 senedir de indüksiyonun yanında İzmit şubemiz için konuşuyorum. Taşlama işlemi yapıyoruz. Taşlama işlemi de şu. Mesela yine 80 çapında bir milden bahsedecek olursak. 80 çapında bir milin üzerine deliği 80 çapında olan bir rulman geçirecekseniz. Bunun aslında ikisi de 80 çapında gibi düşünürsünüz milimetre olarak baktığınızda. Ancak aslında milimetrenin %1'lerine indiğiniz zaman mil ve rulmanın arasında çok küçük bir boşluk vardır. İşte bu boşluğu ayarlayabilmek için milimetrenin %1'lerine hatta bazı parçalar için %1'lerine, %5'lerine inebilmeniz için de yüzeyden çok hassas şekilde talaş kaldırmanız, yüzeyi çok hassas şekilde işlemeniz icap eder. Bu işleyen tezgahlara da taşlama tezgahları denir. Velhasıl Bir aşağı yukarı 3-3,5 senedir de bir yandan sertleştirdiğimiz malzemelerde taşlanması icap edenler varsa, ki her malzemeye bu gerekli değildir, onlara da taşlama hizmeti de vermekteyiz. Şu anda bu şekilde İzmit şubede indüksiyon ve taşlama, Eskişehir şubemizde de sadece indüksiyon asıl işlem işi yapmaktayız. Şu anda faaliyet gösterdiğimiz konu bu.
Çok güzel, çok yine çok güzel anlatmadı diğerlerinde olduğu gibi. Peki
Eyvallah.
Furkan abi, şimdi biraz işin teknik boyutundan ziyade ben işin hissiyat boyutuna da değinmek istiyorum. Sen şimdi, yani benim dışarıdan gördüğüm kadarıyla çok aynı zamanda mutlu da bir sanayi esnafısın. Yani bu işin felsefi boyutuyla alakalı da konuşalım biraz. Bazen kendi aramızda konuşuyoruz ama yani
Ya
neler hissediyorsun abi bu işi yaparken, ya da bir sanayi esnafı olarak neler hissediyorsun?
abi şöyle, ben sosyal bir insan olduğumu düşünüyorum. Ve çok fazla, yani Allah'a şükür çok bir zorluk da görmedik, ayrı mevzu, ama olaylara çok olumsuz bakabilen bir insan da değilim. Yani benim için bir şekilde şeyler dönmekteyse ben bundan fevkalade mutluluk duyuyorum. Yani gidip de böyle ne çok olağanüstü bir beklenti içerisindeyim her şey için bu. Ne de ne bileyim, bunun haricinde sosyal bir insanım da dediğim de şu. Sanayide ben iş yerime sanayideki esnafın gelip gitmesinden müthiş keyif alıyorum. Ve çok ciddi dostluklarım var. Yani ben kapıma gelen birçok müşteriyle, yani illaki istisnalar vardır, daha seviyeli, daha mesafeli olduğumuz müşteriler var, ama çok yaş farkı gözetmeksizin de benim yaşıtlarım var, yaşıma çok yakın olanlar var, ciddi büyük abilerim de var. Gelen herkes bana arabasından indiği zaman böyle "oa" diye gelebiliyor birçok müşterim. Ben de "vay bilmem ne abim gelmiş" diye gayet böyle esprili bir şekilde karşılayarak böyle bir işlemi yapıyoruz. Yani sanayide sen arada gelip gidiyorsun, oradaki hareketi aşağı yukarı görüyorsun. Biz sanayide böyle pozitif bir atölyeyiz kendi halimizde. Bir şekilde bu böyle. İnsanlar da mutlu oluyor zannediyorum. Gelip giden abilerim, arkadaşlarım da bundan mutlulardır diye tahmin ediyorum. Böyle güzel bir ortamımız var. Sanayiyi seviyorum. Sanayinin şöyle bir özelliğini seviyorum. Çok büyük bir iş yerindeymişsiniz gibi. Yani bir fabrikada olsanız bunun bir metrekaresi belli veya işte çalışan sayısı belli, şu belli, bu belli. Ama ben bizim bulunduğumuz sanayi sitesi içinde yaya olarak bir yerden bir yere gideceksem, iş yerimden çıkıp yürüyerek bir başka atölyeye, başka bir yere gideceksem, yolda belki 20 kişiyle karşılaşıyorum ve bu 20 kişinin rahat 15 tanesiyle böyle "o öyle bir bölüm işte, vay nasılsın, iyi misin, ne oldu o işler, bilmem ne" falan filan. Yani böyle bir muhabbet halinde bir yerden bir yere geçerken sürekli böyle bir sosyalleşme içerisindeyim. Ve bu gerçekten bence çok güzel bir ortam. Ben sanayiyi çok seviyorum. Bu bir şey var hatta, Sweet Home Chicago diye bir şarkı var. Bilenler illaki vardır. Ben bunu Sweet Home Sanayi diye çeviriyorum. Birçok yerde de bunu kullanıyorum. Ben gerçekten sanayiyi çok seviyorum ya. Böyle bir durum var yani. Ama bu benim hani pozitifliğim sadece sanayiye mahsus bir şey de değil yani. Genel anlamda ben ne bileyim öyle mutlu bir insanım, hamdolsun yani.
Abi maşallah, Allah nazardan saklasın.
Eyvallah.
Tavsiye eder misin abi?
Sanayi mi?
Sanayi esnafı
Esnaflığı mı?
olmayı veya kendi işini yapmayı, imalat sektörünün bir parçası olarak sen çalışıyorsun. Yani imalat sanayi adına çalışıyorsun. İmalat sanayini tavsiye eder misin? Değil mi? Türkiye'de ticaret yapmayı tavsiye eder misin? Çok soru sordum ama genelde...
Yok, hepsini ayrı ayrı kalem kalem tavsiye ederim diye cevaplayabilirim. Kendi işini yapmayı tavsiye eder misinden başlayacak olursak, kendi işini yapmayı kesinlikle tavsiye ederim. Bunun birçok zorluğu var. Yani şöyle, maaşlı olarak bir yerde çalışırken büyük ölçüde şu vardır. Mesainiz atıyorum 5'te bitiyorsa, 6'da bitiyorsa, her kaçta bitiyor ise çok ciddi şekilde, yani illaki istisnalar vardır ama 6'da 5'te o mesai bittiği anda o iş yerinde dünya yıkılsa, yani çok umurunuzda olmaz demeyeyim de bir yere kadar umurunuzda olur. Yani tamam dersin ya, öyle olur böyle olur. En kötü o işletme batsa bile, yani bir 15 gün, bir ay, 2 ay, 3 ay belki işsiz kalınır. Gidersiniz bir şekilde sıfırdan bir yerden başka bir yerde tekrar başlayabilirsiniz. Yani dolayısıyla üstünüzdeki yük mesai saatiniz kadardır. Çoğu zaman illaki bunun farklılıkları var ama belli ölçüde bu kadardır. Kendi işinizin sahibi olduğunuz zaman bu yükün ne derecede olduğunu tarif etmem gerçekten çok güç. Yani bir şekilde her zaman her şey çok yolunda gitmeyebiliyor ve çarkı döndürmek bazen gerçekten çok zorlayıcı olabiliyor. Buna rağmen yine de tavsiye eder misin derseniz kesinlikle değer. Müthiş bir özgürlük alanınız var. Yani gün içinde bir şey yapmak istediğinizde bir yere çıkıp atıyorum bir bankada işiniz olsa, başka bir yerde bir işiniz olsa, herhangi bir şekilde bir işiniz olduğu zaman kimseye bununla alakalı "benim şuraya gitmem lazım" diye müsaade istememek tarifsiz bir özgürlük. bir seyahate çıkacak olsanız ben şu hafta bir yere gidebilir miyim dememek tarifsiz bir özgür. Bir şekilde gün içinde geçirdiğiniz vakti kendinize ayırabilmeniz, bu da gerçekten çok ciddi şekilde tarifsiz bir özgürlük. Ve bir şeyler yapıyor olmak, bir katma değer sağlıyor olmak veya birilerini çalıştırıyor olup onlara istihdam sağlayabiliyor olmak. Ya bunlar da gerçekten çok müthiş keyif verici bir şey. Yani nasıl anlatayım bilmiyorum ama ben kesinlikle serbest çalışmayı, kişilerin kendi iş yerlerinin olmasını çok şiddetle tavsiye ederim. Bunu herkes şartlarını ölçecektir, tartacaktır ama bir şekilde bir yolunu bulup, bir fırsatını bulup, çok da böyle desteksiz bir yer, bir şeyleri atlamadan ama ölçüp tartıp yapabileceklerine güvendiği bir esnada herkesin bir şekilde çıkıp kendi işini kurabilmesi, bir şeyleri başlatabilmesi lazım diye düşünüyorum. Bu genel anlamda serbest çalışmak konusu. Sanayi esnaflığı konusunda da şöyle, imalat sektörü konusunda. İmalat sektörünü kesinlikle tavsiye ediyorum. İmalat olmadan kesinlikle hiçbir şey olmaz. Ancak bizim şöyle bir şey yapmamız lazım. Biz en azından kendi işyerlerimin olduğu İzmit ve Eskişehir sanayisi için konuşacak olursam, biz Eskişehir gerçi biraz daha iyi bu konuda ama İzmit'te biz hep tamir sanayisiyiz. Yani bizim İzmit'te imalat yapan, nihai ürün ortaya koyan, sanayi sitesi içinden bahsediyorum. Sanayi sitesinin dışında illaki belli bir ürün üzerinde çalışan esnaf abilerimiz var. Eyvallah. Ancak sanayide biz hep tamir üzerinde çalışıyoruz. Ne demek istiyorum? Hani konuya çok yabancı olanlar için açayım. Sen anladın ne demek istediğimi ama. Şunu demek istiyorum. Bizler sadece civar fabrikalarda bozulan makinelerin parçasını üretmek üzere çalışıyoruz. Bizim elimizde bir ürünümüz yok. Biz bir fuara gittiğimiz zaman biz masanın üzerine, standımıza koyabileceğimiz belli bir sabit ürünümüz ve o ürünün dolayısıyla çeşitleri yok abi. Biz de falan fabrikanın dişlisi, filan fabrikanın milini, öteki fabrikanın vinç tekerini, bir ekinin bilmem nesini yapmışız. Hep bunlar üzerinden yürümüşüz. Dolayısıyla biz bir konuda uzmanlaşmadığımız için çok ciddi tezgah parklarımız da olsa, çok ciddi şekilde elimizde imkanlarımız, belli know-how'umuz, çalışanlarımız, tecrübelenmiş çalışanlarımız vesaire de olsa biz hep yerimizde sayıyor. Ve hep tamir maksatlı çalıştığımız için kesinlikle ihracatla bir alakamız olmuyor. Biz Türkiye içinde kendi yağımızda kavruluyoruz. İhracat yapmadığımız için de bizim ülkemize bir katma değerimiz olmuyor. İlla ki oluyor. Nasıl oluyor? Yerleştirdiğimiz için oluyor. Yani o makine parçasını biz dışarıdan ithal ettirmek yerine o fabrikaya kendimiz yapıp teslim ettiğimiz için dışarıdan ithalatı kısıyoruz eyvallah ama ihraç edemiyoruz. Çünkü ürünümüz yok. Bizim bir an önce en basit bir şeyden bile başlayacak olsak, yani böyle çok atla deve bir şeyler yapıyor olmamız gerekmiyor illaki. Yani basit bir kriko olabilir, basit bir mengene olabilir, çok basit şeyler olduğu için bunlardan bahsediyorum. Çok daha katma değeri yüksek şeyler illaki yapmalıyız ama bizim bir ürünü yapıp biz bunu yapıyoruz dememiz lazım. Bununla ilgili mutlaka bir web sitemizin olması, hatta online satış yapabiliyor olmamız, dünya üzerindeki muhtelif yerlere de bu online satış kanallarıyla satabiliyor olmamız lazım. Bırakın toplu satmayı, nihai tüketiciye, şahıslara bile bunları satabiliyor olmamız lazım. Bizim bir şekilde bu memlekete döviz sokabiliyor olmamız, katma değer sağlayabiliyor olmamız lazım. Bunları da yapabiliyor olsak, ki asıl lokomotif KOBİ'lerdir. Bunun detaylarına girmek vesaire ayrı mevzu ama İlla ki tamam ana sektörler, otomotiv sektörü, beyaz eşya sektörü, şu bu tamam çok ciddi katma değer sağlıyor ama biz sanayide kaç yüz tane esnaf var şu anda düşünüyorum bilemiyorum ama gerçekten öyle böyle kalabalık bir şeyiz ve ben İzmir sanayisinden bahsediyorum. İstanbul'daki sanayi sitelerinde veya başka illerdeki sanayi sitelerinde ya milyonlarca belki Türkiye'de KOBİ var. Ve bunların her birisi imalat yapıyor ama birçoğumuz, çok büyük çoğunluğumuz nihai bir ürün yapmak yerine hep yedek parça imalatı üzerinde yoğunlaşmış durumdayız. Bizim bir an önce ciddi şekilde nihai ürün üretebilip katma değer sağlıyor olmamız lazım. Evet, tavsiye ediyorum imalat sektörünü ama gelecek arkadaşlar, bizler kendimiz için de geçerli bu. Bizi bir an önce biz de çevirmemiz lazım işleri bu tarafa. Ama gelecek arkadaşların da bu niyetle gelmelerini tavsiye ediyorum. Böyle.
Çok teşekkür ederiz abi. Yine çok güzel açıkladın. Bizim hep kendi aramızda konuştuğumuz konular bunlar ama buradan dinlemek de ayrıca keyif verici oldu benim için. Evet. Fukan abi, yavaş yavaş artık bölümün sonuna doğru geliyoruz. Böyle şunu da söyleyeyim dediğin bir şeyler var mı? Belki benim aklımdan kaçmış, daha önce konuşmuş olabiliriz.
Abi sanayi güzel be. Bunu diyorum yani. Evet, gelsinler evet. Yani.
Ne güzel söyledin.
Bir şekilde imalatın ucundan tutmak lazım. Üretimin ucundan tutmak lazım.
Abi ağzına sağlık. Yani böyle belki benim kendim adına hani çok daha önce çok daha fazlasını, uzunluğu konuştuğumuz konular ama buradan da dinlemek ve başkalarının da bunu dinleyecek olması beni ayrıca mutlu ediyor. Furkan abi çok teşekkür ederim. Çok güzel bir bölümdü. Çok keyifli bir muhabbetti benim için.
Eyvallah Ahmet Emin'ciğim, ben de çok teşekkür ederim. Gerçekten benim için de çok eğlenceli bir muhabbetti, güzel oldu. Hazırlıksızdım. Yani açıkçası ne konuşacağım, ne yapacağım diye de düşünmüyor değildim. Ama fena da olmadı diye düşünüyorum. Zaten hep konuştuğumuz şeyleri gayet samimi bir şekilde yine oturduk, anlattık. Kendi kendimize konuşuyor gibi. İnşallah dinleyenlerden bir şekilde faydalanacak bir şeyler aktarabildiysek faydalananlar olacaktır diye umuyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler.
Abi biz teşekkür etmiştik zaten ve şimdi o zaman bölümün sonuna geldik. Bir bölümün daha, yine tamam, çok güzel bir bölümün daha sonuna geldik. Bizi takip etmeyi, bizim bölümlerimizi dinlemeyi ve bizi sevecek kişilerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.